Dördüncü ayrım, sayfa 82. Orgeneral Necati Özgen anlatıyor. Orgeneral Necati Özgen cesur ve atak bir komutan olarak tanınıyor Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Hakkında en çok duyduğum ve okuduğum yönü sıcak çatışmaların ortasına inen general oluşuydu. Bodrum'daki askeri kampta buluştuğumuzda önce bunu sordum. Paşam, saldırıya uğrayan bir karakola atlayıp gidiyor muydunuz? Olay nedir, çapı nedir, gitmek komutan için riski midir, değil midir diye düşünmeden. Atlayıp giderdim. Nasıl söyleyeyim? Abartı olur, kendimi övmek gibi olur. Bunu istemem. Ben baskına uğrayan bir yer, bir karakol oldum, o bölgenin komutanından önce orada olurdum. Neresi olursa olsun. Gün ışımaya başlar başlamaz helikoptere atlar giderdim. O zaman helikopterlerin gece görüşü yoktu. Olsaydı geceden de giderdim. Asayiş bölge komutanının bir çatışmanın ortasına inmesi riske değil mi? Şimdi benim gitmem bir kere çatışmaya girmiş olan Mehmetçiğin moralini yükseltiyor. Aynı zamanda da teröristlere yardım geldi diye düşündürtüyor. Böyle bir faydası var. Ben çatışan çocukların yanında olmayı önemsiyordum. Bu nedenle gidiyordum. Nerelerde sıcak çatışmanın ortasına indiniz örneğin? Çok yerde. Mesela hemen her gün karakollar basılıyordu Şemdinli bölgesinde. Alan, Aktütün, Derecik karakolları. Bütün bunlar benim zamanımda oldu. Mesela Alan karakolu basıldı. Hakkari'deki Tugay'a bağlı orası. Şemdinli'de tabur var, jandarma taburu var, piyade taburu var. Aktütün karakolu basıldı keza. Birini anlatayım. Aktütün karakoluna helikopterle indim. Kurşunlar yanımdan böyle vızır vızır geçiyor. Allah'tan helikopterin bir iki camı delindi. Çatışma sürüyor. Tugay komutanı henüz gelmemişti. Tugay komutanının yardımcısı vardı. Benim indiğimi görünce kucaklayıp havalandırdı. Dur, ne yapıyorsun oğlum dedim. Komutanım, sen ne yapıyorsun dedi. Yanlış yapıyorsunuz dedi. Aldı beni karakolun içine attı. Kurşun falan gelir diye. Şimdi böyle bir risk var tabii ama askerlik böyle bir meslektir. Ben inince hem moral oluyor hem de takviye geldi zannediyor teröristler. Biraz sonra ateş kesildi. Orada biraz şehidimiz de oldu maalesef. 70 civarında da terörist ölü ele geçirildi o çatışmada. Hatta cesetleri orada toplandı, savcı çağrıldı, gereği yapıldı. Derecik'teki karakol binasında ise yangın çıkmıştı. Aynı şey Alan karakolunda da yaşandı. Sarı Zeybek binbaşı vardı orada, bir kitap yazmış galiba. Evet, albay rütbesinde emekli olmuş Erdal Sarı Zeybek. O çatışmaları anlatan bir kitabı var. Tabur komutanıydı o çocuk, iyi bir subaydı. Mesela baskın gecesi yola çıktı Sarı Zeybek. Yolda mutlaka pusu kurarlar. Bu çocuk pusuları falan atlayarak karakola yetişti. Ondan sonra biz geldik. Sonra o karakola, yani Alan karakolu, Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları da gelmişti. Özal, paşa, İran karakolu niye yerle bir etmedin? Cumhurbaşkanı Özal veya Genelkurmay Başkanı Güreş Paşa karakolu görünce ne dediler? Cumhurbaşkanı Özal'a briefing verdik tabii. İçler İran tarafından gelmişlerdi. Karşıda İran karakolu var. Oraya doğru kaçtılar. Ben bunu Özal'a söyledim. Bana sitem etti. Özgen Paşa dedi, niye uçaklarla İran karakolunu yerle bir etmedin? Ben de Sayın Cumhurbaşkanım, o benim yetkimde değil. Ayrıca uluslararası bir konudur dedim. Gerçekten de iki ülkeyi harbe sokacak bir konudur. Gerçi benim korkum olmaz, hiç dinlemem. Girer kendim yıkarım orayı. Ama dediğim gibi uluslararası sorun olabilir diye düşündüm. Çünkü İran'da problem çıkacağı kesin. Olay bitmiş, kapanmış diyecekler. Yani rahmetli Özal da böyle birisiydi. Şırnak olayı bir isyandı. Özgen Paşa basılan karakolları anlatırken Ağustos 1992'de PKK'nın Şırnak'ı ele geçirmek üzere yaptığı baskına değindi. Özgen Paşa Şırnak olayının hem devlet hem PKK bakımından önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyor. Bir Şırnak olayı vardır diye devam etti söze Özgen Paşa. Bu Şırnak olayı bence terör örgütüne devletin varlığının gösterildiği olaydır. Terör örgütüne Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlettir. Siz kimsinizi gösterdiğimiz yerdir. Şırnak baskınında devlet gidiyordu neredeyse. Şırnak olayı bir isyandı. Tugay da baskına uğramıştı. Evet, oraya gittik. 18 Ağustos 1992. Sabaha kadar anlatsam bitmez. Öyle bir olaydı. O zamanki bölge valisi Ünal Erkan'la birlikte gittik. Tugay'daki duvarın dibinde yatıp kalktık bir ay boyunca. Şehrin içi teröristlerle dolmuş ama bizim haberimiz olmamış. Cudi ve Gabar dağları zaten terörist dolu. Şırnak'ın içine de girmişler. Ben diyeyim 400, sen de 500 terörist şehrin içinde. Her tarafı yoğun roket atışına tutuyorlar. PKK devletin etkinliğini yerle bir edecek. Neredeyse PKK bayrağı çekecekler. Böyle bir durum, düşünün. Vali Mustafa Malay'ı Emniyet Müdürü Necati Altıntaş'ı da Tugay'ın içine aldık. Hiçbir yer güvenli değil. Tam bir isyan görüntüsü. Bütün binalar delik deşik. Şehirde güvenlik yok. Bir polisimizi şehit ettiler. Şimdi şehrin binalarına baktığın zaman sadece bina olarak görmeyeceksin bölgede. O binaların altında mağaralar, dehlizler vardır. O mağaraları soğutucu olarak buzdolabı gibi kullanırlar. Teröristler de bu mağaraları, dehlizleri kullanırlar. Şırnak olayında da her binadan buraları kullanarak ateş ediyorlar. Biz de karşılık veriyoruz. Halkın içine karışmışlar, evlerden ateş yağdırıyorlar. Biz de karşılık veriyoruz. Durumu değerlendirdim. Dedim ki bir kariyer getirin. Çocuklar itiraz ettiler, bu ortamda nereye gideceksiniz diye. Bir komutan asgari risk almasını bilecek. Öyle risk almadan komutanlık olmaz. Siz getirin dedim kariyeri Tugay'dakilere. Vuracaklarsa vursunlar. Devlet söz konusu burada. Devletin ortadan kalkıp kalkmamasına karar veriyoruz burada. Ahaliye megafonlardan çağrı yapılmasını istedim. Şu çağrıyı yaptırdım. Herkes stadyumda toplanacak, silahlarını bırakacak. Yoksa bu işin sonu kötü olur. Böyle bir çağrı yaptırdım. Kariyeri getirdiler. Bölge valisi Ünal Erkan, kurmay başkanım, birkaç kişi daha atlayıp kariyere doğru stadyuma gittik. Baktım halk toplanmış, çağrımız etkili olmuş. Megafon elimde konuşmaya başladım. Siz ne yapıyorsunuz dedim. Siz delirdiniz mi? Burası neresi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir şehri. Siz isyan ediyorsunuz. Siz hayatınızı mı mahvetmek istiyorsunuz? Ayrımız gayrımız yok ki bizim. Benim senden ne farkım var? Biz aynı cevherin damarlarıyız. Mustafa Kemal böyle söylemiş. Diyarbakırlıları çağırdığında Dolmabahçe'ye. Sizi kandırıyorlar. Bu çocuklar maşa dedim. Birbirimizi mi yiyoruz burada diye bağırdım. Siz ne yapıyorsunuz diye tekrarladım.
Peki etkili oldunuz mu?
Evet, aynı anda şehirde geniş bir arama ve temizlik operasyonu da yaptık. Ölüler falan çıktı. Her evin altı dehliz. Eğer biz böyle kararlı davranmasaydık, Şırnak'ta bayrak dikecek, kurtarılmış bölge ilan edecekler. Devlet biziz diyecekler. Böyle bir durumdu Şırnak.
Tankların namluları Şırnak'a çevrildi.
Burada bir parantez açıp Doğan Güreşpaşa ile yaptığım söyleşiye dönmek gerekiyor. Şırnak olaylarında devletin duruma hakim olmasını sağlayan önemli bir girişim daha var. Özgen Paşa bu konuya değinmedi ama Doğan Güreşpaşa sonuca etkili bir emrini şöyle anlattı. Şırnak olayında PKK kenti ele geçirip Tugay'ı da ateş altına aldı. Tugay komutanı Tuğgeneral Mete Sayar bana telefon açtı. O zaman önemli bir olaydı. Tugay komutanına dedim ki tankların da o binaları çökerteceksiniz. Emri verdim. Bana dediler ki Şırnak'tan bir vatandaş seni arıyor. Ne olmuş dedim. Orada binasını ele geçirmişler. Ateş mevziği yapmışlar. Oradan Tugay'a saldırıyorlar. Adam bana gel F-16'larla buraya bizi öldürme pahasına kurtar diyor. Doğan Güreşpaşa'nın bu emri uygulandı. Tanklar Tugay'ın önüne dizildi ve namluları kentte PKK'nın yuvalanıp ateş ettiği binalara çevrildi. Asayiş Kolordu Komutanı Kor General Necati Özgen bundan sonra halka silahları bırakma ve stadyumda toplanma çağrısı yaptı. Ve anlattığı gibi bir kariyerle stadyuma gidip konuşma yaptı. Şırnak'ta devlet duruma, tankların bu hareketi ve Özgen Paşa'nın stadyumda yaptığı konuşma sonrasında hakim oldu. Şırnak'ta durum tankların namlularına ateş açılan binalara çevirtecek kadar ciddiydi. Kürt devleti aklıma gelmedi. Necati Özgen Paşa ile söyleşimize dönelim. 1992 Ağustos'unda PKK'nın Şırnak'ı ele geçirme eylemi, ardından kısa aralıklarla sınır karakollarına yapılan büyük baskınlar. Bir ay içinde verilen 73 şehit. Özgen Paşa'ya Ekim 1992'de yapılan Kuzey Irak harekatına nasıl karar verildiğini sordum. Oturduk dedik ki ne yapacağız? Kuzey Irak'a girip çıkıyoruz. Giriyorsun çıkıyorsun, giriyorsun çıkıyorsun ama sorun çözülmüyor. Belli bölgeleri kontrol altına alıyorsun, geliyorsun. Ama bir müddet sonra aynı hatlar yine teröristlerle doluyor. Buna bir çare bulmak lazım. O sırada çekiç güçün varlığı aslında işimize yaradı. 36. paralelin kuzeyi çekiç güç tarafından kontrol ediliyor.
Çekiç güçün varlığı size hareket serbestliği mi sağlıyordu?
Evet, o olmasaydı belki de Saddam bizim Kuzey Irak'a girmemize müsaade etmeyecekti. Doğrusu çekiç güç benim işime geldi.
Ancak çekiç güçün Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurulmasına ortam hazırladığı, bu sayede devlet nüvesinin kurulduğu görüşü de var. O zaman çekiç güçe bu açıdan da bakmıyor musunuz?
Doğrusu ben çatışmaların içindeyim, sıcak çatışmaların ortasındayım. Gece mi gündüz mü buna yoğunlaştırmışım. Bölge komutanı olarak başka bir şey düşünmüyorum. Orada Kürt devleti kurulacak, bunun altyapısı oluşturuluyor diye düşünmedim. Aklıma da gelmedi. Saçımı kaşıyacak vaktim yok. Ne diyorum, uykumu helikopterde uyurdum. Ben doğru dürüst yatakta yatmadım o dönemde. Bunu söyleyince inanmazlar ama ben böyle yaşadım görev yaptığım sürece.
Eşref Bitlis'in planı, Barzani ve Talabani ile ortak harekat.
Eşref Bitlis Paşa ile mi oturup konuştunuz ne yapacağız diye?
Evet, bari çare bulalım diye düşünüyoruz, beraber konuşuyoruz. Eşref Paşa sık sık Diyarbakır'a geliyor, Şırnak'a gidiyoruz, bölgeyi geziyoruz. Dedik ki Talabani ve Barzani ile bir görüşme yapalım 1992'de. Düşündüğümüz şu, bu büyük Kuzey Irak operasyonunu beraber yapalım.
Eşref Paşa'nın düşüncesi Barzani ve Talabani'yi de PKK ile mücadeleye katmak mı?
Evet, o zaman bunların PKK ile arası iyi değil. Biz Barzani ve Talabani ile yakın ilişki içindeyiz o zaman. Ne yapıyorlar tam olarak haberim olmuyor ama Diyarbakır'da görüşüyoruz. Barzani geliyor, birlikte yemek yiyoruz. Gelip geçerken bazen misafirim oluyor. Bazen Şenova'da oluyor, ilişkiler sıcak. Ondan sonra Eşref Paşa ile dedik ki biz yukarıdan Barzani ve Talabani kuvvetleri aşağıdan ortak bir operasyon yapabiliriz ve böylece PKK'yı arada sıkıştırabiliriz. Planın esası bu. Tabii Eşref Paşa Genelkurmay Başkanımızla da, Orgeneral Doğan Güreş, görüşüyor, onun emirlerini alıyor. Bu hareket tarzı Genelkurmay'da da kabul gördü. Buna göre bir planlama yapıldı. Çok teferruatlı bir planlama. O çalışmalar içinde Şükrü Sarıışık Paşa, Mete Sayar Paşa da var tabii. Hep birlikte çalışıyoruz.
Talabani sözünü tutmadı. Peki operasyon sırasında Talabani sözünü tuttu mu?
Tutmadı tabii. Hani ne derler, el elin eşeğini türkü söyleyerek ararmış. Talabani de öyle yaptı. Biz PKK'yı sıkıştırınca o bir kapı açtı ve aşağıdan PKK'lıları kaçırdı. Zeli kampına götürdü. Buna rağmen bizim PKK'ya verdirdiğimiz kayıp 4000'dir. 4000 zayiat verdiler. Bu bana verilen raporlardaki rakamdır. Hatta Barzani ve Talabani'nin komutanlarından aldığım raporlar da vardır.
Talabani'nin PKK'ları kaçırdığını fark edemediniz mi?
Hayır, o anı yakalayamadık. Çünkü o anda herkes çatışmanın içinde. Ne tarafa kaçtığını tam göremiyorsunuz, dağlık arazi. Ova olsa görürsünüz ama engebeli arazide görmek çok zor.
Peki paşam, hedef neydi? O harekatı başka amaçla yaptık demiştiniz.
Hedef şuydu, madem PKK'lılar Kuzey Irak'la daha ileriye gitmiyoruz, burada kalıyoruz diyorlar. O halde biz de bu iş burada bitsin dedik. Ölürsek ölelim dedik. Çok önemli bir karar. Çok önemli bir risk faktörü. Burada göğüs göğüse muharebe olmuştur. Tankı da var, topu da var, komandosu var, piyadesi var ama göğüs göğüse çatışma da var. Böyle bir harekattır bu. Operasyondan sonra bölge valisi Ünal Erkan'la birlikte bölgeyi dolaştık. Bir sürü mezar gördük. Bir sürü toprağa gömülmüş çocuklar gördük. Mağaralar gördük. İçlerinde tonlarca yiyecek stoklanmış. Bazıları hastane haline getirilmiş. Yer altında bir şehir gibi. Operasyon sonunda benim 55 şehidim, 96 yaralım vardı.
Peki neye güvenerek biz burada kalıyoruz, operasyon yaparsanız yapın diyebildi?
Onlar karakolları basınca TSK'yı zayıf sandılar. Oysa orada komando birliklerimiz var. Karakollara bakarak genel sonuç çıkardılar ve yanıldılar. Karşılarında Türk ordusu olduğunu unuttular. Ordunun her unsurunu karakollar gibi sandılar. Yanılgıları budur. Ayrıca ordunun terörle mücadele konusunda yenilendiğini, eğitildiğini ve ona göre donatıldığını da bilmiyorlardı. Biz uzun süredir hazırlıklarımızı yapıyorduk. Genelkurmay Başkanımız Doğan Güreş Paşa ile Eşref Bitlis Paşa ile çalışıyoruz. Eksikleri tamamlıyoruz. Neredeyse her ilde bir komando taburu kurduk. Eşref Paşa neseridir bunlar. Gece görüş cihazları getirttik.
Ha buradan geçiş. Özgen Paşa Kuzey Irak operasyonunun önemli aşamalarından birinin de Habur kapısından Türk tanklarının geçişi olduğunu belirtti. Bir gümrük kapısından yapılan ilk askeri harekat olduğu için üzerinde durulması gerektiğini söyledi. Tankların sabaha doğru Habur kapısından normal bir araç gibi çıkış yaptığını ve Zaho'nun içinden geçerek PKK'lıları çevireceği bölgede konuşlandığını şöyle anlattı.
Bir anımı anlatayım. Harekata çok az zaman kalmıştı. Eşref Bitlis Paşa Rusya'daydı. Doğan Güreş Paşa'ma dedim ki komutanım bir tank bölüğü geldi ama gece görüş cihazları yok. Gece görüş olmayan tankı ben ne yapayım? Güreş Paşa beni çok sever. Benim de ona büyük saygım vardır. Sen hiç merak etme dedi bana. Tatvan'dan bir gecede gece görüş cihazlarına sahip tank birliğini yükletti ve ertesi akşam tanklar Silopi'ye geldi.
Doğan Güreş Paşa Hezil çayına köprü attırıp oradan Kuzey Irak'a doğru geçler demişti.
Tabii, hem oradan hem de Habur'daki normal gümrük kapısından geçirdim tankları Kuzey Irak'a. Bunu yapacağımı Doğan Güreş Paşa'ya da söyledim. Habur'dan da tank geçireceğim dedim. Bildiğin gibi yap oğlum dedi. Gümrük kapısı tabii, bir tarafta Türk bayrağı, diğer tarafta Irak bayrağı sallanıyor. Ve biz bu kapıdan normal araba geçirir gibi tank geçiriyoruz. Zaho'nun içinden insanlar uykudayken geçip gidiyoruz. Zaholular da uyku sersemi ne olduğunu bile anlamıyorlar. Kuzey Irak'a giden ilk generaller. Operasyondan sonra Eşref Bitlis Paşa ile birlikte Kuzey Irak'a gitmişsiniz. Barzani ile görüşmüşsünüz. Giderken de havada helikopterinizi ABD uçakları taciz etmiş. Bu olayı biraz anlatabilir misiniz?
Evet, Eşref Bitlis Paşam dedi ki, Necati Paşa gidelim Selahattin'e Barzani ile görüşelim. Bundan sonraki durumu ele alalım. Peki dedim, komutanım ben harekat şube müdürüm, bir kurmay subay, küçük bir taktik karargah gibi helikoptere bindik, yola çıktık. Tabii nereye ve nasıl gideceğimizi de ilgili yerlere bildirmiştik. Yani ABD'liler de biliyorlar. Fakat havadayken ABD uçakları taciz etmeye başladılar.
Nasıl taciz ettiler?
F-15 uçaklarıyla iki taraftan taciz ettiler. Bilerek yapıyorlar tabii. 5-6 metre kadar yaklaşıyorlar, ani hareketler yapıyorlar. Onların yarattığı rüzgar bizim helikopteri etkiliyor, zorluyor. Eşref Paşa Kuzey Irak'a girdiğimizde Necati dedi, Kuzey Irak'a giden ilk Türk generalleriyiz.
Selahattin'de nasıl bir görüşme oldu?
Gittik, Barzani var, Talabani var, Eşref Paşam ve bir de ben. Dörtlü bir görüşme oldu, başka kimse yok. Sabahtan akşama kadar sürdü bu görüşme.
Peşmergelere karakol. Hangi dilde konuşuyorsunuz?
Türkçe.
Tercüman mı kullanıyorsunuz?
Hayır, Barzani de Talabani de gayet iyi Türkçe bilirler ve konuşurlar. Türkçe konuşuyoruz.
Ne konuştunuz, hangi kararları aldınız?
Eşref Paşam'la ben Barzani ve Talabani'ye dedik ki bu böyle olmuyor. Gir çık, gir çık. Siz dedik kendi bölgenize hakim olun, sınırınıza hakim olun. Nasıl olacağız diye sordular. Biz dedik ki neye ihtiyacınız varsa biz karşılayacağız. Biz hesap ettik dedik onlara. Sizin şurada karakollara ihtiyacınız var. 67 noktada size karakol lazım. Bunları biz yapacağız. Size vereceğiz. Siz kendi aranızda karakolları paylaşırsınız.
Silah ve teçhizat önerdiniz mi?
Çadırsa çadır vereceğiz. Bina ihtiyacı varsa bina yapacağız dedik. Eski bina varsa tamir edeceğiz. Her türlü desteği sağlayacağız dedik. Peki dediler.
PKK'ya karşı peşmerge karakolları kuruyorsunuz yani.
Evet, zaten bizim harekattan sonra PKK'nın silahlı gücü marjinal noktaya gerilemişti. Çok azalmış, zayıflamıştı.
Sonra ne oldu?
Tabii peşmergeler bu işi gerektiği gibi yapmadılar. Başlangıçta karakollara sahip çıkar gibi yaptılar. Sonradan gevşettiler, ciddi bir mücadele içine girmediler.
Eşref Bitlis Paşa'nın apoletleri. Sanıyorum birkaç ay sonra da 17 Şubat 1993'te Eşref Bitlis Paşa'yı uçak kazasında kaybettik. Son temasınız ne zaman olmuştu?
Bir gün önce. Biz Eşref Paşa ile çok yakındık. Bana gelirken uçağa düştü, biliyorsunuz. Bir gün önce ben Siirt'teyim. Yanımda Bekir Uğurlu Paşa var. Biz birlikteyken Eşref Paşa'm aradı, ben geliyorum diye. Komutanım dedim, gelmeyin, ben buradan Diyarbakır'a nasıl gideceğimi bilmiyorum, hava çok kötü. Eşref Paşa olsun bir şey olmaz dedi, gelmeye kararlı. Oturur konuşuruz, iyi olur dedi. Meğer o gün diğer komutanlar İzmir'e plan tatbikatına gidiyorlarmış. Tabii bizim işimiz o günlerde varsa yoksa terörle mücadele olduğu için Eşref Paşa Diyarbakır'a gelmek istemiş. Ben o gün o kadar zor geldim ki Diyarbakır'a, Dicle üzerinden böyle neredeyse yalayarak uçuyoruz. Zor geldim Diyarbakır'a. Sabah emir subayı takip ediyor, kötü haber geldi, uçak düşmüş. Hatta ilk haberlerde benim de o uçakta olduğumu zannetmişler. Necati Özgen Paşa da şehit oldu diye televizyonlar altyazı geçiyorlar. Eşref Paşa'nın şehit olduğunu duyunca kahroldum. O kadar severdim yani. Her şeyi beraber yapmışız, düşünün. O kadar severdim ki Eşref Paşa'mı, apoletleri bendedir hala.
Kuzey Irak'ta Türk timleri. Peşmerge karakolları projesinin yarım kalmasında Eşref Paşa'nın olmayışı etkili oldu mu?
Öyle diyebilirim. Biz o görüşmede bir anlaşma da yapmıştık. Barzani ve Talabani ile. Dördümüzün de imzası var altında. Selahattin Anlaşması gibi bir şey. Çoğu kimse bunu bilmez. Bu anlaşmaya göre Kuzey Irak'taki şehirlerde timler kuracağız. Dohuk'ta, Zahu'da, Selahattin'de, Erbil'de, Süleymaniye'de. Bu timler jandarma personeli olacaklar ama sivil gezecekler.
Kuzey Irak kentlerinde özel timler mi kurdunuz?
Evet, jandarma subayı ve as subayı olarak kurduk. Bu timler Selahattin'de sizin karargahınızda da yardımcı olacaklar dedik. Şimdi Kuzey Irak'ta olduğu bahsedilen irtibat timlerinin başlangıcı budur işte. Bu timler o dördümüzün imzaladığı anlaşmaya dayanır. Gelişmeler ne kadar önemli bir karar aldığımızı kanıtladı sonradan.
ABD'lilerin çuval geçirdiği timlerimiz de o timlerden miydi?
Nüvesi odur.
33 erin taktik sorumluluğu benimdir. Orgeneral Necati Özgen'i Asayiş Bölge Komutanlığı döneminde en çok üzen olayların başında 33 erin sivil ve silahsızken otobüsten indirilip şehit edilmesi olayı gelir. Özgen Paşa 24 Mayıs 1993 günü gerçekleşen bu olayın her anını hatırlıyor ve büyük bir üzüntü içinde anlatıyor. Olayı anlatırken sık sık "komutan bensem, sorumluluk da benimdir" demeyi ihmal etmiyor. Bu olayda hatası, ihmali olanların sorumluluğunu bölge komutanı olarak üstlenmesi gerektiğini düşünüyor. Özgen Paşa bu duygular içinde 33 erin şehit edilmesi olayını şöyle anlattı. "Tabii çok üzüldüğüm bir olaydır. Komutan her şeyden sorumludur. Başında onu söyleyeyim. Benim sorumluluğum yani bu. Kanuna göre idari olarak ben sorumlu değilim ama benim anlayışıma göre taktik sorumluluk bende. Çünkü asayiş bölge komutanı benim."
"Siz kendi sorumlunuz olarak görüyorsunuz."
"Evet, komutan bensem her şeyden sorumluyum."
33 erin şehit edildiği dönem PKK'nın ateşkes ilan ettiği dönemde yanılmıyorsam.
"Kendilerine göre öyle, bize göre böyle bir şey yok. Ben asla ateşkes demem teröristin kararına. Şimdi olaya gelelim. Bingöl'ü bilir misin?"
"Gördüm paşam ama sizin kadar detaylı bilmem."
"Yolda Atatürk evi dediğimiz yerde tamamen virajlı bir bölüm vardır. Tam pusu atılacak yer. Böyle istihbaratlar alırız. Allah Allah der hemen gideriz ama her istihbarata da inanmayız. Kendi istihbaratımızı kendimiz temin ederiz. Bize bir istihbarat geldi, burada çok büyük bir grup var diye. Ben Tugay komutanına planlamanı yap, operasyona çık, ben de geliyorum dedim."
"Bingöl Tugay komutanına söylüyorsunuz."
"Evet, o da sorumluluğu daha yeni almış. Benim emrim doğrultusunda 3 gün bu bölgede operasyon yapıyorlar. Sonra Bingöl'e dönüp Tugay'a giriyorlar. Şimdi Malatya'da eğitim merkezini bitirmiş, 10 gündür şehir izine çıkmamış çocuklar gidecekler. Sivillerini giymişler."
"Acemi eğitimi bitirmiş erler."
"Erler bunlar, kıtaya gidecekler. Eğitimlerini bitirmişler. Kıtada tekrar asker kıyafetlerini giyecekler. Silahlarını alacaklar, gerekirse tekamül eğitiminden geçecekler. Ondan sonra da operasyonlara gidecekler. Göreve hazır hale gelecekler. Bizim o dönemde askeri toplanma bölgelerimiz var. Diyarbakır'da var, Malatya'da var. Oralardan araçlara bindirilir ve o araçlar hava kararmadan mutlaka gidecekleri yere varırlar. İntikal böyle planlanır ve yapılır."
"Nerede saldırıya uğruyorlar?"
"Atatürk evi var, yolda Bingöl'e gelirken bu yol üzerinde BTR araçları devriye gezerler. İki uçtan hareket ederler, Atatürk evi bölgesinde buluşurlar, tekrar dönerler. Bu şekilde yol boyu hep devriye olur. Teröristler bu hareketleri çok iyi gözlemişler. Devriye ne zaman çıkıyor, nerede buluşuyor, ne zaman tekrar geri dönüyor, ne kadar sürüyor, hangi zamanlarda boşluk oluyor gibi. Teröristler garanti olmayan hiçbir işi yapmazlar, risk almazlar. Kendilerine zarar verecek bir şeyi de yapmazlar. Sıfır riskle eylem yapmak isterler. O bölgede başlarında Şemdin Sakık varmış. Bunlar devriyenin boş anını yakalayıp saldırmayı planlıyor. Boş anını da yakalıyorlar."
"Otobüsü durdurup indiriyorlar galiba erleri."
"Otobüs değil, minibüsler. 2 veya 3 minibüs. Virajlı bölgede durdurmuşlar araçları. Sadece bizim askerlerin olduğu araçları değil, bütün araçları durduruyorlar. Yolu kesiyorlar, tepelerde gözcüleri var. Tüm araçtaki yolcuları indiriyorlar, sivilleri ayırıyorlar. Aralarında 1-2 öğretmen, emekli polis de varmış. Onları alıyorlar. Bizim erleri de alıyorlar. Bütün araçları yakıyorlar. Araçlardan çıkan dumanı Bingöl'den görüyorlar. Erleri yoldan aşağıya indiriyorlar. Yolun en fazla 50 metre aşağısına götürüyorlar. Otluk bir bölgeye."
"Hemen orada öldürüyorlar mı?"
"Hayır, hemen değil. Akşam çocukları kurşuna diziyorlar."
"Siz ne zaman haber aldınız?"
"Ben de sabahın köründe haber aldım ve Diyarbakır'dan hemen helikopterle hareket ettim. Ve doğrudan olay yerine indim. Emir subayım var yanımda. İçim yandı, mahvoldum. Çocukları kurşuna dizmişler, üst üste yığmışlar. Ben de tam oraya inmişim. Bazı askerleri ve yolcuları da yanlarına alıp götürmüşler. Operasyon başlamış. Ben de hemen operasyona yöneldim."
"Teröristleri takip ediyorlar."
"Evet, jandarma komando tabur komutanı var başlarında. Sonra general oldu, İbrahim Tüysüz. Hemen oradaki komutanları topladım. Ne olursa olsun kaçırılanları kurtaracaksınız dedim. Hepimiz ölecek olsak da o çocukları kurtaracağız. Her taraftan sardık teröristleri, kurtuluşları yok. Kurtuluşu çocukları serbest bırakmakta buldular. Serbest bıraktılar ve kaçtılar, hepsini aldık. Tabii kuşatma devam etti."
"Peki olayda ne gibi bir kusur, bir ihmal gördünüz?"
"Kusur var tabii, sorumluluk da var. Kusur şu, yeterli koruma yok. Böyle bir sevkiyatta minibüslerin önünde ve arkasında silahlı koruma araçları olması lazım. Böyle götürmeleri lazım. Böyle yapmamışlar. Eğer yapsalardı teröristler saldırmaya cesaret edemezlerdi."
"Kaç kişilik bir terörist grubu saldırmış?"
"Olaydan sonraki çatışmalarda yakaladığımız teröristlerden aldığımız bilgiye göre yaklaşık 500 kişilik bir grup. Bunun 200'ü Diyarbakır'dan gelmiş."
"Bu olayda kimler sorumlu tutuldu?"
alay komutanları, sorumlu jandarma komutanları, hepsi mahkemeye verildi.
Bu olayın gerçekleştiği 1993 Ağustos'unda siz de Asayiş Bölge Komutanlığı'ndan ayrıldınız yanılmıyorsam.
Evet, ben o Ağustos'ta Kıbrıs'a Barış Kuvvetleri Komutanı oldum.
Yerinize kim geldi?
Kor General Hasan Kundakçı Paşa, ben ona teslim ettim. Sonra bölgeye 3. Ordu Komutanı olarak 1995'te yeniden geldim.
Orgeneral Necati Özgen'in siyasi analizi, sayfa 99. Söyleşimizin sonunda Orgeneral Necati Özgen'e terör dedim ve sonrasında oluşan siyasallaşma sürecine bakarak geleceği nasıl gördüğünü sordum.
Ben geleceği iyi görmüyorum, tehlikeli, riskli görüyorum. Nedeni şu, asker işini yapıyor, teröristi temizliyor ama siyasiler üzerine düşeni yapmıyorlar ve tekrar başa dönüyoruz. Hep bunu yaşadık, her defasında başa döndük, sorun burada.
Siyasilerin ne yapması gerekiyordu da yapmadılar?
Eğitimden başla, üniversite sınavında 57 bin çocuk sıfır çekti diyorlar. İşsizliğe bak, aş yok, iş yok. O bölgede işsizlik en az %20 seviyesinde. Misal vereyim, bölgeye gittiğiniz turlarda hiç Lice'ye uğradınız mı?
Evet paşam, Lice'ye de gittik birkaç kez.
Lice'de halis toprak fabrikalar kurdu. Bu fabrikalar kurulmadan önce neydi Lice? Terörist yuvasıydı, esrar yuvasıydı, eroin yuvasıydı. Şimdi Lice'de bir tek olay yok. Neden? Çünkü işe, aşa kavuştular. Orada artık herkes pastadan pay alıyor. Böyle olması lazım. Yoksa iş yok, aş yok, yol yok, nüfus planlaması yok. Yığında eğitimsiz aç çocuk var. Bazı ailelerin 30 çocuğu var. Ne olur, nereye varır bu? Bu gidişat o kadar kötü ki hangi yıl olur bilmiyorum ama Türkiye'de nüfus dengesi değişir. 2030'da mı olur, 2040'da mı bilemem ama böyle giderse olacağı bu. Çok çocuk yapıyorlar. Sadece cahillikten mi? Hayır, terörist başı da üreyin diyor. Bazıları kasıtlı çocuk yapıyor. Ordu komutanlığım sırasında Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne rica etmiştim bir araştırma yapın diye. Yaptılar. Sonuçta Kürt nüfus Türk nüfusu geçecek dediler.
Ne zaman yaptırdınız bu araştırmayı?
1996 yılında. Şimdi işte görüyorsunuz seçim sonuçlarını. Bu önlemi almadıkları için. Ben kolay kolay karamsarlığa düşen bir insan değilim. Ama biz bu işin önünü alamayacağız gibi bir his var içimde.
Uluslararası konjonktürü nasıl görüyorsunuz?
Bunlara AB'nin yaptığı destek açıkça görülüyor. AB'nin ilerleme raporunda tam 63 yerde bu bölge içinde azınlıktan bahsediyor. Fransa'nın Mitterrand'ı her zaman Barzani ve Talabani'nin yanındaydı. Hala da Avrupa liderlerinin çoğu öyle. Sanki herkesin gözü buradaymış gibi. Paylaşılacak yer gibi bakıyorlar sanki bizim bölgemize. Bunlar basit şeyler değil. Böyle giderse Güneydoğu bölgemize büyük sıkıntı olacak. Bundan çekiniyorum.
Ne yapılması gerekiyor sizce?
Bence bütün mesele kendi kararımızı kendimizin uygulamasında. Biz başkalarının kararlarını uyguluyoruz. Sorun burada. Mustafa Kemal öyle mi yaptı? Kendi karar aldı, kendi uyguladı. Mustafa Kemal hiç başkalarının kararını uygulamış mıdır? Böyle bir şey hatırlıyor musun?
1 Mart tezkerenin meclisten geçmemesi sizce hata mıydı?
Bana göre hata değildi.
Geçmemesi iyi mi oldu?
Geçmemesi gerekiyordu, geçmedi.
Bazıları geçseydi daha iyi olurdu diyorlar.
Hayır, daha iyi olmazdı, hata olurdu.
Neden?
Çünkü Güneydoğu'yu iyi bilmek lazım. Bilmeyenler iyi olurdu diyorlar. Eğer 1 Mart tezkeresi geçseydi ABD ülkemizin içine bir boydan bir boya yerleşecekti. Olaylar olmaya başlayacaktı. Güneydoğu'da birçok olay yaşanacaktı. Sonra bize Kuzey Irak'ta öyle söylendiği gibi geniş bir hareket alanı da tanımayacaklardı. Çok sınırlı, çok dar bir koridor vereceklerdi. Çok küçük bir Türk birliğinin girmesine izin vereceklerdi. En fazla 10 kilometrelik bir alana izin verilecekti. Bizim birlikte hiçbir şeye karışmayacak, inisiyatif kullanamayacaktı.
Sizce ABD ne yapacaktı?
Kendisi yerleşiyor ve neredeyse işgal ediyor gibi. Bunu kabul eden varsa etsin, ben etmiyorum.
Türk askeri girmeli ve kalmalı. O zamanki Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Hilmi Özkök kimsenin burnu kanamadan gidip gelecektik demişti. Siz aynı kanatta değilsiniz.
Hayır değilim. Bence tezkerenin geçmemesi daha iyi olmuştur.
Sizce Türkiye ne yapmalı?
O bölgeyi bildiğim ve yaşadığım için şunu söyleyeyim. PKK kamplarının bulunduğu bölge ki 37. paralel oluyor, o paralele kadar Türk Silahlı Kuvvetleri girmeli ve o bölgede kalmalı. O bölge dediğiniz alan en fazla 2-30 kilometrenin içi. Biz o bölgede kontrolü almalıyız. Biz o bölgeye girip kalınca PKK kampları yok olur. Ne yapacak PKK? Ya gidip Kandil Dağı'nda kalacak ya da Irak'ın içinde dağılıp gidecek.
ABD ordusuyla çarpışabiliriz. ABD askeri var Kuzey Irak'ta, ABD'ye karşı koymaz mı?
Koysun.
Türk askeriyle ABD askerinin çatışma riski doğmaz mı?
Doğabilir, çarpışabiliriz o zaman.
ABD ile.
Evet, ABD ile. Bizim silahlı kuvvetlerimiz niye öyle ABD silahlı kuvvetlerinden aşağı görülüyor ki?
ABD dünyanın tek süper gücü, askeri olarak da öyle değil mi?
O imaj var, o kadar. Başka bir şey yok, imaj. Ayrıca ben ABD'nin de bir şey yapacağını sanmıyorum. Irak'la baş edemedi. Bir de Türkiye ile mi savaşacak? Hiç sanmıyorum.
Orgeneral Özgen, Türkiye'nin PKK'nın kamplarının bulunduğu bölgeye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin alan hakimiyeti kurması gerektiğini savunuyor. ABD'nin karşı koyması halinde de çarpışmanın göze alınması gerektiğini düşünüyor. Kimsenin Türk Silahlı Kuvvetleri'ni küçümsememesi gerektiğini, ABD'nin bu gücün farkında olduğunu vurguluyor ve ekliyor.
ABD karşı çıkarsa çıksın, karşı koyarsa koysun, biz de çarpışır gerekeni yaparız. Neyse, bu iş sonuçlansın, öleceksek de bir kere ölürüz.
Eşref Paşa'nın planı yürümedi. Ekim 1992'de Kuzey Irak'a yapılan kapsamlı sınır ötesi harekatı hem Türkiye hem de PKK açısından değerlendirmek gerekir. PKK'nın Güney Savaşı olarak adlandırdığı bu harekatta Eşref Bitlis Paşa'nın planı peşmergelerden yararlanmakta. Harekat Barzani ve Talabani güçleriyle birlikte gerçekleştirilecek, sınır güvenliği için mevcut ve inşa edilecek sınır karakollarına peşmergeler yerleştirilecek ve Türk ordusu tarafından teçhiz edilecekti. Sınır PKK'ya karşı peşmergeler tarafından korunacaktı. Bu plan uygulandı. Harekat sonucunda PKK çok ağır darbe yemişti. Eşref Paşa Necati Özgen Paşa'nın aktardığı gibi Barzani ve Talabani ile anlaşarak Irak topraklarındaki mevcut karakolları güçlendirdi. TSK yeni karakollar inşa etti ve bu karakollara peşmergeler yerleştirildi. Peşmergelere silah, araba ve teçhizat da verildi. Ancak bu plan yürümedi. Başlangıçta karakollara yerleşen peşmergeler zamanla işi gevşettiler. Bazıları silahlarını PKK'ya sattı, bazıları karakolları terk etti. Türkiye peşmergelerin yerleştiği bu karakollardan istediği sonucu alamadı. Eşref Paşa'nın planı yürümüyordu. PKK yeniden çekildiği bu bölgeye dönmeye ve sınıra yerleşmeye başladı. Barzani güçlerini geri sürdü. Talabani ise sınır ötesi harekat sırasında kaçmalarına yardım ettiği ve Zeli kampına götürdüğü PKK'lılara yardım ediyordu. Türkiye'nin PKK'ya karşı peşmergelerden yararlanma planı yarım kalmıştı. Planın yürümeyişi birçok nedene dayanıyordu. Türk ordusu PKK'ya ağır kayıplar verdirmiş ancak bazı küçük birlikler dışında geri çekilmişti. Peşmergeler PKK ile çatışmaya girmekten kaçınıyorlardı, isteksiz davranıyorlardı. Kuzey Irak'taki otorite boşluğu planın yürümesine engeldi. Türkiye Barzani ve Talabani'den yararlanmak istiyordu ama iki lider arasındaki çatışma ve rekabet birlikte hareket etmelerine engel oluyordu. Özellikle Talabani ikili oynuyordu. Bir yandan TSK ile işbirliği yapıyormuş gibi görünüyor, bir yandan PKK'lıları TSK'nın elinden kaçırıyor ve onlara destek oluyordu. Talabani PKK'yı Barzani'ye karşı kullanmaya çalışıyordu. PKK ise sınır ötesi harekatla uğradığı bozgunun etkilerini silmeye yönelmişti. Çok ağır kayıplar veren Öcalan toparlanmak amacıyla 20 Mart 1993'te ateşkes ilan etmiş, bundan yararlanarak güçlerini yeniden toparlamaya ve düzenlemeye yoğunlaşmıştı. PKK aldığı ağır yenilginin nedeni olarak Türk ordusuyla cephe savaşına girmiş olmasını görüyordu. Çatışma PKK'nın deyimiyle gerilla savaşı değil, köylü savaşı biçiminde geçmişti. Dipnot: Özcan, adı geçen eser, sayfa 272. Cephe savaşını kabul eden PKK, TSK karşısında tutunamamış, ağır kayıplar vererek dağılmıştı. Kuzey Irak'tan büyük ölçüde ayrılmak zorunda kalan PKK, Talabani'nin yardımıyla Zeli kampına yerleşmişti. Öcalan yeniden Türkiye sınırındaki eski yerlerine yerleşmenin planlarını yapıyordu. Talabani'nin de yardımıyla Barzani güçleriyle çatışmaya başlayan PKK, bir süre sonra yeniden hakim duruma gelmeye başladı. PKK'ya karşı koymakta isteksiz ve zayıf kalan Barzani'ye bağlı peşmergeler, karakollar da dahil olmak üzere PKK'nın eski kamplarına dönmelerine engel olmak için büyük bir gayret sarf etmediler. Kısa süre içinde 2000 PKK'lı yeniden Kuzey Irak'taki sınır bölgesine dönmüş oldu. Dipnot: Özdağ, adı geçen eser, sayfa 105. Ekim 1992 sınır ötesi harekatından sonra 2 yıl içinde PKK, TSK'nın güçlendirdiği, inşa ettiği ve peşmergelerin yerleştiği karakolların tamamını yeniden eline geçirdi. Dipnot: Özcan, adı geçen eser, sayfa 275. PKK bu süreçte Türkiye içindeki gruplarıyla eylemlerini sürdürmeye çabaladı. TSK'yı içeride meşgul ederek Türkiye'deki grupları için kesilen Kuzey Irak lojistik yollarını yeniden açmak için zaman kazanmaya çalıştı. Sınırdaki durum yeniden sınır ötesi bir harekat yapılmasını zorunlu kılacak koşullara ulaştı. PKK eski kamplarına ve gücüne yeniden kavuşmuştu. Barzani ve Talabani ile peşmergelerine güvenerek PKK'nın bölgeden temizlenemeyeceği anlaşılmıştı. Peşmergelere karakol yapmak, silah, araç, gereç vermek işe yaramamıştı. Sınır ötesi harekatın yapıldığı Ekim 1992'den Şubat 1995'e kadar geçen 2,5 yıla yakın süre içinde PKK eylemlerini Türkiye içine kaydırdı. TSK da içerideki operasyonlarını yoğunlaştırdı. 20 Mart 1995'te ikinci kez büyük çaplı bir sınır ötesi harekat yapmak zorunda kaldı. Çelik bir adı verilen bu harekata geçmeden önce 1993-1995 döneminde PKK'nın Türkiye'deki siyasallaşma düzeyine, eylemlerine ve TSK'nın içerideki önemli operasyonlarını anımsamak yararlı olur. Ekim 1992, Şubat 1995, siyasallaşma, eylemler ve operasyonlar. Sayfa 106. 90'lı yılların başları PKK'nın bir yandan terörü tırmandırdığı, bir yandan da cephe çalışmalarıyla siyasallaşma çabalarını yoğunlaştırdığı yıllardır. 1991 1. Körfez Savaşı sonrasında Kuzey Irak'ta oluşan otorite boşluğunu değerlendiren ve Irak ordusundan aldığı silahlarla güçlenen PKK, Ekim 1992'deki büyük sınır ötesi harekatla askeri alanda gerilerken, kısmen de Güneydoğu'da toplumsal ve siyasal taban oluşturmayı başardı. PKK ile aynı çizgiyi savunan ve cephe örgütü gibi çalışan Halkın Emeği Partisi HEP ile legal siyasi alana yöneldi. Erdal İnönü'nün liderliğindeki SHP ile seçim işbirliği sonucu TBMM'ye girdi ve ayrılıkçı tavırlarla siyasi alanda varlık göstermeye başladı. Bu dönem PKK'nın siyasallaşma düzeyi ve Anayasa Mahkemesi'nin kapatma kararlarında kayda geçirdiği amaçları bakımından önemlidir. 1993 yılında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HEP'in kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne dava açınca bu kez 7 Haziran 1993 günü Demokrasi Partisi DEP kuruldu. HEP milletvekilleri de DEP'e geçti. Anayasa Mahkemesi 14 Temmuz 1993 günü HEP'i kapattı. Anayasa Mahkemesi'nin 14 Temmuz 1993 gün ve 1993 Taksim 1 sayılı gerekçeli kararı, PKK ve aynı çizgiyi savunan HEP'in amaçlarının kayda geçirilmesi açısından belge niteliğindedir. Mahkemenin saptaması şöyledir. Doğu sorunu ekonomik değil, Kürt halkının ulusal sorunu olduğu üzerinde durularak, Türk ve Kürt halkları ve hatta diğer bazı etnik unsurları halk olarak gösterip, ayrımı ısrarla işlemek ve idari federasyon adı verilen modelden başlayıp, Kürtlerin anayasaca benimsenmiş ulus bütünlüğünden ayrılmaları ve ayrı bir Kürt ulusu oluşturulması esasının benimsendiği. Anayasa Mahkemesi HEP'in yerine kurulan DEP'i de 16 Haziran 1994 ve 1994 Taksim 2 sayılı kararıyla kapattı. Yüksek Mahkeme gerekçeli kararında DEP'in amacının teröristlerle benzerlik gösterdiğini, PKK'yı desteklediğini, ayrı bir devlet kurmak amacıyla Kurtuluş Savaşı veren bir Kürt ulusu varlığını öne sürdürdüğü hükmüne vardı. Dipnot: ayrıntılı bilgi için bakınız Bila, adı geçen eser, sayfa 61-62, 18-8-1993 ve 11-5-1994 günlü resmi gazeteler. Anayasa Mahkemesi daha sonra DEP'in yerine kurulan HADEP'i de benzer gerekçelerle 13 Mart 2003 tarihinde kapattı. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kapatma kararları PKK ve aynı çizgideki partilerin nihai hedeflerinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve temel ilkelerinin yorumlanması bakımından hukuki değeri yüksek detaylı incelemeler niteliğindedir. HEP'in 1991 seçimlerinde aldığı destek ile HADEP'in 24 Aralık 1995 seçimlerinde aldığı %4.17'lik oy oranı PKK'nın siyasallaşma düzeyini göstermesi bakımından önemlidir. Bu oran HADEP'in girdiği 1999 seçimlerinde %4.72'ye, HADEP'in kapatılmasıyla yerini alan DEHAP'ın katıldığı 3 Kasım 2002 seçimlerinde %6.2'ye yükseldi. Güneydoğu'daki illerin çoğunluğunda birinci parti konumuna gelen bu partilerin aldıkları oyların seyri, PKK'nın siyasallaşma ve siyasi bir coğrafya yaratma yolunda önemli mesafe aldığının göstergeleridir. Siyasal ve hukuki alanda bu gelişmeler olurken PKK Ekim 1992'de Kuzey Irak'ta ağır darbe yemesine ve ateşkes ilan etmesine karşın 1992 sonbahar ve kış aylarında eylemlerini, baskınlarını sürdürdü. 24 Mayıs 1993'te 33 erin şehit edilmesiyle ateşkes süreci bitmiş oldu. PKK'nın ateşkes demesi elbette TSK'yı durdurmamıştı. Operasyonlar sürüyordu. PKK da köy ve karakol baskınlarını sürdürüyordu. 1993 sonbaharında baskınlar başladı. 14 Ekim'de Şirvan'a, 21 Ekim'de Kasımlı Siirt'e baskın düzenlendi. 22 Ekim'de Lice Diyarbakır'da Tuğ General Bahtiyar Aydın şehit edildi. Lice ve Kulp ilçelerinde baskınlar yapıldı. Dipnot: bu dönemdeki PKK eylemleri için bakınız Kundakçı adı geçen eser sayfa 252-258. Sonbahar ayları boyunca Elazığ, Genç, Tatvan hattında trenlere sık sık baskınlar düzenledi. 29 Aralık'ta Kılavuz Mardin karakolu basıldı. PKK bir yandan Kuzey Irak'ta toparlanmaya ve eski kamplarına yerleşmeye, bir yandan da Türkiye'de terör eylemlerini tırmandırmaya çalışıyordu. PKK'nın eylemleri sürerken TSK da 1993 ve 1994 yıllarında yoğun ve büyük çaplı operasyonlar yaptı. Ekim 1992'deki sınır ötesi operasyonla yurt içindeki PKK gruplarının Kuzey Irak'la irtibatını kesen TSK, içeride eylemlere girişen PKK'ya karşı operasyonlara yöneldi. 1993 yılının Eylül ayında Hakkari'de, 16-17 Kasım'da Şırnak'ta, 27 Kasım'da Silopi'de, 2 Aralık'ta Bingöl Şeytan Dağları'nda, 1994 yılında da 27 Ocak'ta Genç Bingöl'de, 30 Ocak'ta Zeyli Kampı'nda, 29 Mart'ta yine Bingöl'de, 19 Nisan'da Muş'ta, 7 Mayıs'ta Siirt'te, 14 Mayıs'ta Adıyaman'da, 19 Temmuz'da Cudi ve Gabar Dağları'nda çok geniş çaplı hava ve kara operasyonları gerçekleştirildi. Dipnot: bu operasyonların detayları için bakınız Kundakçı adı geçen eser sayfa 268-324. PKK 1993-1994 yıllarında yurt içinde ağır darbeler aldı. Birçok alandan sökülüp atıldı. Cudi ve Gabar dağları PKK'dan temizlendi. İkinci BK olarak anılan İran sınırındaki Zeli kampına hava ve kara operasyonu düzenlenerek kamp dağıtıldı. TSK artık saldırı beklemiyor, hareketli birlikleriyle teröristleri arayıp buluyordu. Hem gündüz hem gece operasyon yapabiliyordu. Operasyon bölgelerinden çekilmiyor, alan hakimiyeti kuruyordu. Dağlara operasyonlar düzenliyor, terörist avına çıkıyordu. TSK yurt içi operasyonlarıyla PKK'ya ağır darbeler vururken 1994 yılının sonlarına doğru ikinci bir büyük sınır ötesi harekat içinde hazırlıklarını sürdürüyordu. İkinci büyük sınır ötesi harekat Çelik adıyla Mart 1995'te yapılacaktı. Çelik harekatı ilerideki bölümde harekatı yöneten Kor General Hasan Kundakçı ile yaptığımız görüşmede detaylarıyla yer alacak.